Hatre-i Matem, İskender Pala, 10. ayrım. Sen paşalılardansın galiba efendi, görmüyor musun? Herif yalı yaptırıyor damadına yeğenine. Hem de köşkler kuruyor şehre boyuna ve enine. Kuyu kazıyor, kazık çakıyor, su yolcu zahir keriz kakıyor. Eğlence ve sefahat almış başını yürümüş. Vezirin gözünü ise hemen gaflet bürümüş. Miras yedi, meşreptir, hali haraptır. Doğru dersin, sevdiği yalnızca kadın birazcık da şaraptır. Millete eğlence verip göz boyuyor, bir halkı bir de kadınları soyuyor. Mesireler salıncak dolu, uçtu uçtu kuş uçtu, dönme dolap karınca yandı yürek tutuştu. Kadınlar azdı, seyran parası istiyor kocalardan. Eh, Yeniçeri'de akıl alıyor ya sahte hocalardan. Ehli ırs her mahallede ancak 5 hatun kadar. Ayıp ağlar ayıp. Kem söz sahibine zarar. Bu söz yalan değilse de yanlıştır. 5. hatun sizinki mi? Hanginiz bundan emin? Kendinize gelin. Zarar görmesin iman ile din. Sadabat kasırları bahara yetişsin diye işçileri Ramazan'da da çalıştırıyor vezir. Niye? İşçilere para yerine çıfıt fahişeler vermiş. Hazinede para yok işte. Size bayram harçlığı dermiş. İftira bunlar ağlar. Hep vebaldir, günahtır. Asla hakikat değildir. Dedikodu ve ahtır. Karaşahin ve Topaçya'ya hayretle dinledikleri bu ateşli şiirsel tartışma çemberinden çıkıp, asırlık çınarın koyu gölgesini cömertçe sunduğu deniz köşkü üzerinde tömbeki içen bir sohbet halkasına yakın vardıklarında, aslında İstanbul'un öteki yüzünü göreceklerini bilmiyorlardı. Nargilelerini fokurdatan 4 kişi, rülelerindeki ateşe uzanabilecek mesafede birbirine yakın oturmuş tartışıyorlardı. Aslında sesleri fazla yüksek çıkıyor sayılmazdı. Sırtlarını dayadıkları peykenin ve asma dallarının arkasına müşteri gibi oturan Karaşahin ile Topaçya'ya onları zor duyuyorlardı. Dıştan bir göz bu 4 adamın karşılıklı oturup yalnızca birbirlerinin yüzlerine baktıklarını zannedebilirdi. Çünkü tütünden dolayı sararmış kalın bıyıkları ile örtülü ağızlarının kıpırdadığı da seslerine eşlik eden jest ve mimikleri de nargilelerinden çıkan dumanların koyu tabakaları arasında kaybolup gidiyordu. Karaşahin ile Topaçya'ya tömbeki tıslaması ve nargile fokurtusuna karışarak kulaklarına dolan cümleleri şaşkınlıkla dinliyorlardı. Keskin zeka kerameti takla attırır derler. Bizim devletli vezire de maşallah. Hakkın var Samurkaş Veli. Baksana o vezir oldu olalı bizim ocak tırsıdı. Duman püskürmez, alev kusmaz oldu. Akrepleri her yerdeymiş, hemen her şeyden haberi oluyor. Öyle değil mi tersane tazısı? Bu bizimki köprülüyü de geçti, sokulluyu da. Bulutlardan haber topluyor, dumandan ulak gönderiyor. Esen rüzgardan havayı kokluyor. Yahni hangi evde pişmiş biliyor. Bu lakırdıya tek itiraz omzunda 46. ortanın çıpa işareti dövmesi taşıyan odabaşı Bindallı Mahmut Çavuş'tan geldi. Amma uçurdunuz kekliği, arslanı saydıran postudur. Saray helvacısı İbrahim Efendi'yi ünlendiren altındaki minderdir. Hele çekiverin altından, kaldırıma bırakın bakalım. Ne akıl kalır ne de fikir. Yanılıyorsun Bindallı karındaş. Akıl dediğin bir elmas paresidir. Nerede olsa parıldar. Mahmut iddiasında direndi. Yoldaşlar, Halep orada ise aşım buradadır. Sınayalım, görelim. Gülüşmeleri, kahkahalara karışan sorular izledi. Nasıl sınayalım bre? Akranın mı bu senin be hey Mahmut Çavuş? Piyaleyi fazla doldurdun zahir. Mahmut Çavuş bu sözlere iyiden iyi öfkelendi. Bana 2 gün mühlet verin, imtihanımın neticesini hep birlikte seyredeceğiz. Konuşmanın bundan sonrasında 3 arkadaş ne kadar yalvardılarsa da Bindallı Mahmut Çavuş'a imtihanın nasıl olduğu hakkında bir tek kelime olsun söyletemediler. Cevap hep aynı oldu. Geçen hafta bir oyun oynadım, bekleyin görün. Mahmut Çavuş arkadaşlarına veda ettiğinde sirat çırağı elinde uzun çubuk ile çardak kahvesinin asılı kandillerini yakıyordu. Bindallı ayağa kalktığı anda yan sofranın başındaki 5 kişi derhal hareketlendiler. Birisi elindeki marpucu aldı, diğeri elinde özenle tuttuğu ceketini tek omzuna giyindirdi. Bir başkası yol açmak için ilerledi. En arkada da bir cüce hızlı adımlarla peşlerinden koşturuyordu. Kara Şahin torbasını boynuna astı, arkadaşının kulağına eğilip fısıldadı. Gidiyoruz yeğe. 16. sual. Sultanın istediği kelle kimin olacak? Lala demişti sultan. İşte şu mührü Hümayun'unuzdur. Alasın ve asaf sıfat vezir olasın. Ayrılıkta ağlayan gözler ve vatan uğruna sürünen yüzler için devlete sahip çık. Sonra da uzun uzun ülkenin halinden konuşmuşlar, fakirlikten, namusun ayağa düştüğünden, dış politikadan, Pasarofça'dan, Avusturya sulhundan, Horasan ve Afganistan'dan, Özbekler ve Azerbaycan'dan, bilhassa Anadolu ve Rumeli'nde uzayıp giden isyanlardan. Yeniçerinin bozulduğundan, acilen ve mutlaka ıslahat gerektiğinden, Batı dünyasının süratle ilerleyişinden, ülkede yetişmiş adam yokluğundan bahsetmişler. Damat İbrahim Paşa da, "Beli hünkârım," demişti, "fermanınız baş üzere, emriniz kirpik üzere, kaş üzere. Vezaretimde yüzünüzü güldürmek izzetim ve şerefim olacaktır." Sadrazamın bu sözlerle başlattığı görevinin 11. yılı dolmuştu. Oruçların başlamasına 4 gün kalmıştı ve şehirdeki çarşılarda bir yandan bereketlilik, diğer yandan fakir fukara arasında Ramazan kaygısı alıp yürümüştü. Birkaç yıldır İstanbul'un yenilenmedik binası, düzenlenmedik bahçesi kalmamıştı. Dünyanın en düzenli ve eski şehirleri artık İstanbul'u kıskanıyorlar. Seyahat yazarları ile elçilik görevlileri dünyanın dört bir yanında damat İbrahim Paşa'nın İstanbul'a yaptıklarını anlata anlata bitiremiyorlardı. Tabiat güzeli şehir bir kez de devlet eliyle güzelleştirilmiş, adeta güzellik burada imbikten geçirilmişti. Yalnızca taşı toprağı değil, mekanları ve zamanları da kuşatan bir güzellikti bu. İnsanların zihinlerinden gönüllerine uzanan bir estetik boyut oluşmuştu. Şairler semt semt, mahalle mahalle, bina bina şehri övmeye yetişemiyorlardı. Hele de içindeki zarif ve nazik insanlar, nazenin ve işveli güzeller, ne çare ki şehirde yoksulluk ve suç da diz boyuydu. Denilebilir ki İstanbul hiçbir döneminde bu kadar tezat içinde kalmamış, zenginlikte, fakirlikte, çığırından hiç bu derece çıkmamıştı. Denge bozulmuştu. Bu ikindi vaktinde sadrazamın şehrin dört bir yanına yaptırdığı kasırlar, köşkler, saraylardan yalnızca bir tanesine, cetvel isim üzerinde, Çeşme-i Nevpeyda'nın karşısına, Sadabat adlı saraya İstanbul'un pek çok semtinden, pek çok yol ile konuklar geliyordu. Dillere destan olup, herkesin imrendiği eğlencelerden biri daha başlamak üzereydi. Bu meclislerin en önemli özelliği içinde şiirler ile şarkılar, tazeler ile badeler olmasıydı. Zarafetle döşenmiş bir salonda sözün ve ahengin en zarif kısmı, keskin dillerden ve şuh gönüllerden coşkuyla akmaya başladığında, meclisin zevk-ü sefa ışıltılarını Sadabad'ın yakamozlar kıran suları alıp İstanbul'a doğru aheste aheste götürüyordu. Padişahlar bu meclislerin her daim şeref misafiri olur, mey meclisinde tanıdığı devlet erkanı ile idari işleri de konuşmaktan çekinmezdi. Paşa, daha vezirliğinin ilk yıllarında zarif, yenilik yanlısı ve aydın kişiliğiyle padişahı çok etkilemiş, itimadını kazandıktan sonra da bu tür eğlenceler düzenleyerek yavaş yavaş yönetimi kendi avuçlarına almaya başlamıştı. Ona, "Devletinizi sizin adınıza korumak vazifemizdir," diye çoğul ifadeyle güven verdiği zamanlarda aslında gücünü bir tür baskıya dönüştürmenin, devletin dış ilişkilerinden, savaş kararlarına, barış anlaşmalarından, ekonomik tedbirlere, görev atamalarından, ulufe dağıtımına, hatta merasimlerden eğlence tertiplenmesine kadar her istediğini yaptırmanın hesabı içinde bulunuyordu. Devlet yönetimine getirdiği insanların pek çoğu kendi yakınlarıydılar. Ve Osmanlı'nın diğer devletlerle bulundurduğu hafiyeler, bir takım resmi görevlerine ilaveten ona çok özel bilgiler aktarıyor, o da bunları padişah ve diğer devletlilere karşı kullanıyordu. Şu anda bu şatafatlı salonda da olan bundan ibaretti. Vezir Hazretleri salona girdiğinde konukları arasından Macar Krallığına aday Erdel Prensi Rakoçi, Avusturya Kralı Öjen, Gözde General Stefan, Tahmasp Kulıhan olarak bilinen Afşar Çobanı Nadir Ali, Rus Çarı'nın gizli servis şefi olan Musevi Levian, Fransa Kralı 15. Louis'nin İstanbul Maslahat Güzarı ve eski Bourbon Dükü Martel Clovis, Yeniçeriler üzerinde hakimiyetiyle ün salmış Bektaşi babası Şeyh Abdülhay Efendi, Kazasker İshak Efendi, ünlü şairlerden Nedim Efendi ve Seyit Vehbi Efendiler, ardından da Yeniçeri ağasını, vezirlerden bazılarını, devlet ketüdasını ve daha 30 kadar insanı tek tek selamlamıştı. O içeri girdiğinde fıskiyeli salonda uğultular kesilmiş, etrafta serin bir su şakırtısı olmuştu. Meclis adabına göre sultanın gelişine kadar o izin vermedikçe hiçbirisi artık konuşmayacaktı. Biraz sonra iri gövdesiyle teşrif edip yüksekçe bir sedire bağdaş kurarak oturan sultanın içeri girmesi için her şey hazırdı. Sarayın selamlık pencerelerine parlak ikindi güneşi vururken önlerine ya billur kadehlerde beyaz şarap yahut gümüş taslarda şerbetler dağıtılan bu adamlar bir saattir nelerden bahsetmişler, ne çok konuda fikir yürütmüşlerdi. Herhalde onları dinleyen birisinin Osmanlı Devleti'nden umudunu kesmesi kaçınılmaz olurdu. 16 yıl savaştan sonra Osmanlı'ya imzalattırılan Karlofça Barışı ile artık Avrupa muhayyilesinden Türk korkusunun silindiği, Pasarofça ile de Türklerden toprak alınabileceğinin hatta mağlup edilebileceklerinin anlaşılmaya başladığı, Batılı devletlerin parça parça olan Akdeniz site devletlerini Roma önderliğinde birer birer ele geçirmeye başlamasının ve Hristiyanlaştırmalarının yakın olduğu, İran ile sürüp giden anlaşmazlıkların ayyuka çıktığı, bu yüzden ordunun fikren tedirgin olduğu, Rusya'nın İran üzerindeki etkisinin artırılmasının gerekliliği, Rum dönmesi paşalara etkin görevler verilmesinin Akdeniz adalarındaki Rumları şımarttığı, Bender'de 3,5 senedir mülteci bulunan İsveç Kralı Demirbaş Şarl'ın memleketine iadesini ve bunun için Rus topraklarından geçirtilerek kanlı düşmanı Çar Petro ile sulh masasına oturtulmasının lüzumu, Doğu'da Afgan ve Horasan topraklarında Safevi etkinliğini artıracak tedbirlerin alınması için Nadir Ali'nin Tahmaspan yanındaki itibarının yükseltilmesi ve Eşref Han'a karşı galip gelmesini sağlanması, gösterişe ve modaya alışan Osmanlı Sarayı'nda rüşvet musluklarının artık kapatılması, bilhassa saraylı hanımların israfa yönelik harcamalarının önüne geçilmesi ve bunun için sefirler ve gezginler ile elçilik görevlilerince yayılan Avrupa modası hakkında meşihat dairesince fetvalar çıkartılması ve daha pek çok şey buradaki adamların yalnızca konuştukları ama çareler için kıllarını bile kıpırdatmadıkları konular idi. Elbette herkes kendi aklınca çözüm önerileri ortaya atıp inatla ve ısrarla onu başkalarına kabul ettirmek isteyerek sesini yükseltmişti. Az evvel bu salonun altında olanlar tam bir muhavere-i tebabülüye, herkesin ayrı dilden konuştuğu bir Babil ikincisi olmalıydı. İkili üçlü öbekler halinde münakaşa ve münazaralar yapan ama asla bir muhasebe düzeni sağlayamayan bunca seçkin adam ancak efendileri içeri girince susmuşlar, bu sefer de mutlak sessizliğe mahkum olmuşlardı. Efendiler, meclisimizde sesinizi değil, sözünüzü yükseltiniz. Bu cümle salonu derin bir mezar sessizliğine sürükledi. Vezir Hazretleri arada sırada kendini bu topluluğa böyle kabul ettirirdi. Nitekim şimdi de padişahın salonu teşrif etmek üzere olduğunu ima ediyordu. Çok geçmedi, iri gövdesi, gülümseyen yüzü ve çocuk sevinciyle içeriye Ahmet Han girdi. Perde arkasından hanendeler seyyah bir şarkıya başladılar. Yarin de hanı sırrı nihandan haber ver, güftare gelse sihri beyandan haber ver. Hışm ile baksa verme zaman rüstemi zaman, kirpiği, kaşı, tiri, kemandan haber verir. Sevgilinin dudağı gizli sırlardan haber verir. Lütfedip konuşmaya başlasa, güzel sözün nasıl bir şey olduğu anlaşılır. O ki zamanımızın Zaloğlu Rüstem'i sayılır. Eğer sitem ile bir kerecik bakacak olsa, kirpiği ve kaşı ok ve yaydan haber verir. Hanende Kem Hacızade Hafız ile Andelip Çelebi'nin tambur ve kanun namelerine karışan terennümleri Segah'tan Karcıar'a, Hüseyni'den Süznak'a pek çok makamda seyredip durdu. Neler neler konuşuldu, neler neler yenip içildi. Zenginlik, zevk ve güzelliğin doruğunda bir gece olmuş, meclis ikindiden ta sabah ezanlarına kadar sürmüştü. Sonbahar rüzgarları, musiki namelerini Haliç semtlerinden ta Fatih'e, Şehzade başına kadar taşıyıp götürdüler. Gecenin ilerleyen derin zamanlarında, yaklaşmakta olan Ramazan ve ardından gelecek bayram şerefine, Nedim Efendi'nin şarkısı geçilirken, İstanbul'un fukara evlerinden uçurulan gazap melekleri, Sadabat kasırlarının çatısına konmak üzere kanat çırpıyorlardı. İt erişsin, baisi şevki cedid olsun da gör. Seyri sadabatı sen bir kere id olsun da gör. Küşe küşe, mihrler mehler bedid olsun da gör. Seyri sadabatı sen bir kere id olsun da gör. Gerçi kim vardır onun her demde başka da ziyneti, ruze eyyamında da inkar olunmaz haleti. Şimdi anlamaz hele bir hoşça kadru kıymeti. Seyri sadabatı sen bir kere ıyd olsun da gör. Gerçi sadabadın her an başka güzellikleri vardır. Hatta oruç günlerinde bile burada ne hoş zaman geçer. Şimdi belki tam anlaşılmaz ama sadabat seyrini sen bir de bayram gelsin de gör. Bayram gelsin yeni coşkulara kapı aralansın da gör. Sadabat seyrini sen bir de bayram gelsin de gör. O köşede, bu köşede ay parçaları, güneş misali güzeller görülmeye başlasın da hele, sadabat seyrinin ne olduğunu sen o vakit gör. Herkesin iştirakiyle söylenen meclisin bu son şarkısında hünkârın çakır keyif neşesi birdenbire İshak Efendi'yi görerek eriyip gitti. Suratında çizgiler oluştu, yutkundu ve Kazasker Efendi'nin yanına gelmesini işaret etti. İshak Efendi etek öperek ayakta durdu. Oturmasını emredince de kulağını hünkârın ağzına iyice yaklaştırdı. İshak Efendi Şeyhülislam olacaktı. Şarap içmemişti. Padişahın kendisine neyi soracağını gayet iyi biliyordu. Ama bunu başkalarının arasında, hele de şarabın etkisindeyken konuşmanın tehlikesini sezmiş, bu yüzden kulağını sultanın ağzına yapıştırmıştı. Ama aralarında konuşulan cümleleri yine de duyan, hatta dinleyen bir çift kulak vardı. Sultanın hemen dizi dibinde oturan damadı Sadrazam İbrahim Paşa. Bana bir haber getirecektin efendi. Belli hünkârım, henüz bir haber yoktur. Devletimde ve mülkümde bir haber bu kadar gecikirse ceza mukarrer değil midir? Bu cümlenin sonundaki tonlama dolayısıyla meclisteki başların neredeyse yarısı sultana çevrilip titredi. İshak Efendi'nin yere eğilmiş başını yerden kaldıran cümle ise fısıltıyla söylenmişti ve o sessiz haliyle bile meclisin dağıldığını ilan etmeye yetmişti. Üç vakte kadar önüme atılmış bir baş istiyorum. 17. sual. Oyunu oynayan nasıl oyuncak oldu? Karaşahin önde, topaç yeğe ardında çardak kahvesinden çıkıp önlerinde yürüyen adamların peşi sıra bahçe duvarlarına, ağaç arkalarına saklana saklana ilerlediler. Çevrelerine yaydıkları dehşetten, konuşma ve tavırlarından hepsinin birer insan ejderhası hayti olduğu anlaşılıyordu. Böyle vahşi suratlı adamlar külhanda bile yoktu. Bu yüzden peşlerinde bulunmak bile yüreklerini titretmeye yetmişti. Tahtakale yolunda Sultan Beyazıt Han Medresesi önünden geçip Kapalı Çarşı Cümle Kapısı'nda birbirlerinden ayrıldılar. Üçü Şehzade Camii yoluyla Saraçhanebaşı istikametine yönelirken biri Sultanahmet istikametine saptı. Cüce de onun yanında koşturup gidiyor, söylediklerini el kol hareketleriyle anlatarak adımlarını uydurmaya çalışıyordu. 10. ayrımın sonu sayfa 100, devamı 11. ayrımda.